Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Bugün, neyse şu yayını paylaşın da ondan sonra konuşalım bugün ne konuşacağımızı. Aşağıdan 3 noktanın hemen yanındaki yayını paylaş tuşunu tıklasın Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Twitter üzerinden insanları çağırayım ve diyeyim ki gelin, hadi gelin hep beraber konuşalım. Çünkü yaşamımızı elden götürmek için elinden gelen her şeyi yapan çok ciddi anlamda kelimenin tam anlamıyla bir güruh var. Gerçekten bir güruh var. Bunun herhalde daha ötesini söyleyebilmek son derece zor olacak ama böyle tanımlamak en doğrusu olacak diye düşünüyorum. Bu arada Periskop üzerinde bir sıkıntı var galiba. Periskop'tan kaynaklanan bir şey muhtemelen. Siz de benim yaptığım gibi, şu dakika itibariyle yapmaya çalıştığım gibi aç kapa yaparsanız umarım düzelir diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz yayın içinde, yayın boşluğu süresince. Olmazsa yapacak bir şey yok artık. YouTube üzerinden izleyeceksiniz. Periskop'un bu uygulama sorunları halihazırda devam ediyor. Çünkü yapılabilecek, söylenebilecek çok fazla şey yok. Ben sosyal medya üzerinden hemen paylaşayım ve diyeyim ki insanlara hadi gelin hep beraber oturalım konuşalım. Dün uzunca bir süredir artık Türkiye'de sıkıntılı bir hal alan, çok ciddi şekilde hem de sıkıntılı bir hal alan koronavirüs salgınına ilişkin olarak yapılan son bir değerlendirme hepimizi bu tartışmanın nereye geldiği konusunda başka bir fikre doğru götürmek zorunda bıraktı. Neden? Anlatılan hikaye şu. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, iktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve bu yaptığı sosyal medya paylaşımı öyle bir paylaşım ki hani savaş sırasında vatana ihanetle suçlanabilecek bir gruptan bahsedercesine Türk Tabipleri Birliği'ne gerçekten son derece hakaretamiz sözlerle saldırdı. Tırnak içinde söylüyorum, saldırdı. Bunun daha ötesi yok herhalde. Geçmişte Sayın Bahçeli'nin başkaları için mesela bugün iktidarı beraber yürüttükleri, bunu artık söylemekte beis yok sanırım, beraber yürüttükleri Tayyip Erdoğan için de kullanmıştı benzer ifadeleri, hatta belki daha ağırlarını, ama bugün mesela yan yana yürüyorlar. Demek ki bunda bir sorun yok, bir beis görmüyor kendisi. Ama şunu biz çok iyi biliyoruz ki söylediği sözler, ki eksiği gediği kalmasın, hani benim için böyle diyorlar cümlelerimin arasından cümleler seçiyorlar ve sanki bir şey oluyormuş gibi anlatıyorlar denmesin diye ben de şunu yapacağım. Tam onun sözleriyle, bir yandan da Periskop üzerinden ben de uğraşıyorum hala neden böyle bir şey yapıyor diye, ama yani sonuçta bu uygulamanın böyle bu tarz sıkıntıları var, yapılabilecek bir şey yok ama YouTube'da sorunsuz devam ediyor şu dakika itibariyle yayın. Devlet Bahçeli'nin sözlerini tam kendi sözleriyle, yani sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla görelim ki şunu anlama şansımız olsun. Neden böyle bir ifade kullanılır? Özellikle hekimler için, hele hele böyle bir dönemde neden böyle bir ifade kullanılır? Burada hiç atlayacak, zıplayacak bir şeyimiz olmasın, kalmasın. Dedi ki yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkemizin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık çalışanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanya devamlı mesafe almaktadır. Bunu görüyoruz, karanlık emel sahiplerini biliyoruz. Kim o karanlık emel sahipleri? Doktorlar. Türk Tabipleri Birliği üyesi doktorlar. İnanır mısınız? Valla demin dedim ya, Devlet Bahçeli daha önce de bir kent meydanında, Mersin'de kent meydanında sonradan cevap verilmişti kendisine aynı şekilde. Ortama ip atarak asamıyorsan hadi ben sana ip vereyim demişti. Şu anda beraber yürüyorlar Tayyip Erdoğan'la aynı şekilde. Türk Tabipler Birliği, isim yanlış bir kere, Türk Tabipleri Birliği o isim. Önce doğru yazmakta fayda var. 1953 yılında kurulmuş bir örgüt ve o günden bugüne hekim hakları ile ilgili elinden geleni canını dişine takarak yapan örgütlerden bir tanesi. Bütün hastanelerde TTB üyesi hekimler var ve onlar o sağlık çalışanları aslında bizim yaşadığımız şu salgın dönemine ilişkin en sağlıklı verileri almamızı sağlıyorlar. Yani şu anda hala iki satır bir şey duyabiliyorsak, en azından o insanların sayesinde diye söyleyebiliriz. 1953'te kurulmuş bu örgütle beraber şu dakika itibariyle Türk Tabipleri Birliği bir yandan yayını düzeltmeye çalışıyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Çünkü dediğim gibi hani periskop üzerinde çok ciddi bir arıza var. Her zaman olduğu gibi diyelim. Neyse bir yandan yine yenileyelim. Şu anda yayını görecek mi görmeyecek mi? Bakacağız. Biz de bir şekilde ona şahit olacağız. Olacaksa olacak, olmayacaksa YouTube üzerinden devam edecek. Yani burada söylenebilecek başka bir şey yok. Ama şu dakika itibariyle çok da yayın periskop üzerinden gitmiyor gibi görünüyor. Neyse 1953 yılında kurulan bu örgüt hekim haklarını savunuyor dedik ya. Ama hepimiz aslında çok iyi biliyoruz ki bugün bu söylenenlerin temel gerekçesi yani anlatılanlar yani söylenenler bir tek şeye dayanıyor aslında. Sadece geçmişte de Türk Tabipleri Birliği'nin toplumsal sorunlar konusunda özellikle hekimlerin de müdahil olması gereken toplumsal konular içinde sessiz kalmaması. Çünkü bugünün iktidarı hepimiz çok iyi biliyoruz ki gazetecilerin konuşmasını istemiyor. Meslek örgütlerinin konuşmasını istemiyor. Yani Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamında sürekli olarak söylenen ve artık kocaman bir yalan olduğunu herkesin bildiği bu düzlem içinde sivil hayata çok fazla önem vermiyor. Sadece kendine yakın olanlar, kendi gibi düşünenler toplumun önüne çıksın, onlara bir şey anlatsın ve onların sözleri koşulsuz kabul edilsin isteniyor. Oysa son derece büyük yalanlar var. Yani eğer böyle bakarsanız Türk Tabipleri Birliği'nin yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz başlıklı o ifadesinin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Çünkü burada yönetilemeyen ülke sadece sağlık alanında bu sıkıntıyı yaşıyor değil. Ekonomiden siyasete kadar, adaletten dış politikaya kadar her alanda yönetilemeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Bugün yayın içinde Devlet Bahçeli'ye cevap vermek değil burada sorun olan. Mesela TTB'nin burada yaptığını ben son derece sağlıklı ve olgun bir davranış olarak görüyorum. Ciddiye almadı. Hiç ciddiye almadı. Yani kendi açıklamalarını destekleyen iki cümlelik bir sosyal medya paylaşımı yapıp hiç ciddiye almadan işine bakıyor, devam ediyor. Çünkü bir hekimin yapabileceği zaten bu. Onun işi böyle insanlara söz yetiştirmek falan değil. Bununla bir alakası yok. Ama Devlet Bahçeli durmuyor, devam ediyor sözlerine. Diyor ki, Türk Tabipler Birliği, isim yanlış, ihanet oluşumu, sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Alakası yoktur. Türk Tabipleri Birliği bir meslek örgütüdür. Kendi meslek grubunun içinde de hakları sonuna kadar savunan bir örgüttür. Ama ihanetle suçlama gerekçesi olarak burada gösterilen şey, hani sözde artan vakalar deniyor ya, o zaman Sağlık Bakanı'na söyleyin bunu. Dün aynı şeyi o da aynı cümlelerle teyit etti. Sayılar arasında fark var ama ilk günden beri fark var ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki Bartın'da yoğun bakım doluluk oranını %65 açıklayıp ya bir tek orada sıkıntımız var diyen iktidar yalan söylüyor. İnanmıyor musunuz? Bütün hastaneleri gezin. Kontrolünüz altında. Siz iktidarın ortağısınız Devlet Bey. Atlayın makam aracınıza, hatta bırakın onu, klasik otomobillerinizden birine binin. Ankara'da şehir hastanesini gezin mesela. Hacettepe Üniversitesi'ne, Ankara Üniversitesi'ne gidin, o hastaneleri görün. Orada pandemi hastanesine dönüştürülen hastaneler değil sadece. Bakın bu kadar net söylüyorum. Gittiğiniz bütün devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde durumu görün. Ondan sonra oturalım bir daha konuşalım. Eğer söyleyebilecek cesaretiniz varsa. Çünkü dün Sağlık Bakanı kendisine sordurulan sorulara verdiği cevaplarda öyle bir basın toplantısı yaptı ki bilmiyorum siz ne hissettiniz ama bittiği zaman ben şöyle dedim. Çok şükür ya bizde bitmiş. Bizde Covid falan yok. En son toplantıyı şöyle kapattı. Yılın sonuna kadar aşının da bulunup artık olumlu netice vereceğini düşünüyorum. Çok özür diliyorum ama Dünya Sağlık Örgütü bunu demezken Türkiye aşı üretiminde şu anda çalışan 9 ülkeden biri olduğunu söyler ve siz bunun üzerine biz önümüzdeki yıl kendi aşımızı çıkartabileceğiz ifadesini kullanırken nasıl oluyor da bu yıl sonuna kadar her şeyin yavaş yavaş normalleşeceğini düşünüyorsunuz? Burada eğer bir yalandan bahsedecekse Sayın Bahçeli'nin ondan bahsetmesi lazım. Çünkü 1953'ten beri neredeyse 70 senedir derdini anlatmaya çalışan hekimler bu sözlerin dışında. Onlar canlarını dişine takıp her gün aşağı yukarı bir sağlık çalışanı hayatını kaybederken bugün mesleklerine devam ediyorlarsa bu yalanlara da direnmek zorunda kalarak yapıyorlar bunu. Hiç kimse aklından çıkartmasın bunu. Ama biz öyle bir noktaya getirildik ki artık tarih çarpıtılıyor, gündem çarpıtılıyor, bildiğimiz gerçekler, ayakları yere basan şeyler tamamı çarpıtılıyor. Söylenenlerin uzak yakın gerçekle bir alakası yok. Alakası yok. Herkes, hepimiz son derece iyi biliyoruz ki bunlar yerden göğe kadar yalan. Bu kadarla mı kaldı? Hayır, devam etti Devlet Bahçeli. Dedi ki, siyah kurdele takınca ne olacak? Covid-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bırakın da onlar düşünsün Devlet Bey, hastanın yanında duranlar onlar, siz değilsiniz. Siz evinizdesiniz. Sizinle ilgili bir sıkıntı yok. Benimle ilgili bir sıkıntı yok. Biz evimizdeyiz. En sıkıldığımız, sıkıştığımız anda geçim derdini kendi dört duvarımızın arasına kilitleyip burada hayatımızı idame ettirme şansına sahibiz. Ama istifa etmeleri, görevden atılmaları, dinlenmeleri yasak olarak 6 aydır canını dişine takmış şekilde çalışan bu insanların öyle bir hakkı yok. Ama siz gönül rahatlığıyla sallayabiliyorsunuz buradan. Diyor ki, bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Hepsine ölüm haberlerini o hekimler verdi. Hepsine. Kaybettikleri hastalara inanmıyor musunuz? 10 Mart akşamına bakın. Televizyon ekranlarında hepimizle görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı çıkıp bir hastamı kaybettim diyerek duyurdu Türkiye'deki ilk kayıp vakasını. O da bir hekim. Hekimler söylüyor zaten, Devlet Bey sizin öyle bir sorumluluğunuz yok. Siz oturuyorsunuz evinizde. Parlamentoya bile gitmiyorsunuz gerektiğinde. Öyle bir derdiniz yok çünkü sizin. Çünkü siz siyasetçisiniz, bir hekim değilsiniz, yapmak zorunda değilsiniz zaten. Ama bunları da söylemek zorunda değilsiniz. Hele şu son cümleyi, birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Tabiplik hakkında ne biliyorsunuz? Hekim misiniz siz? Tabipliğin yüz karaları olarak nasıl nitelendirebiliyorsunuz bu insanları? Yaptıklarında ters olarak gördüğünüz şey nedir tam olarak? Bu sözleriniz ayakları yere basmamanın ötesinde aslında toplumu kutuplaştırmaya çalışan sözler. Hani toplum ayrıştırılacaksa tam da bu sözlerle ayrıştırılıyor işte. Diyorsunuz ki siyah kurdele takan takmayan ayrımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Yok, ihtiyaç yok ki. O zaman hastanelerden biz bilgi alacaksak Türk Tabipleri Birliği'nin hekimlere dayanarak verdikleri sayıları her akşam o turkuaz tablonun yanına koyalım. Var mısınız Devlet Bey? Var mısınız? Mesela Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlık Bakanı'ndan randevu almak için çırpınmasının gerekçesini de açıklayın madem bu kadar rahat yazabiliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki Türk Tabipler Birliği, isim yanlış, Türk Tabipleri Birliği'dir onun adı, korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Alakası yok. Ölüyor insanlar ya. Sizin için nasıl bir tehdit oluşturabilirler? Ölerek mi? Ama unutmayın, sizin için, bizim için, hepimiz için ölüyor o insanlar. Hiçbiri bundan mutlu değil, emin olun. Ama ettikleri Hipokrat yemini var ya, işte o yemin bağlıyor onları. Tıpkı milletvekili olanların meclis kürsüsünden, anayasaya sadakatten ve toplumun iyiliğinden ayrılmayacağına ilişkin ettikleri yemin gibi. Herkes tutamıyor ama o yemini. Herkes tutamıyor çünkü siyasi ikbal daha öne geçebiliyor. İnsanlar ağızlarını açmayabiliyorlar bazı gördükleri şeylere. Sahi geçmişte söylediğiniz hani dolandırıcılıklar, hortumculuklar, benim bu kulaklarla duyduğum mesela. Geçmişte hortumcu diyorduk. Bunların yanında, bugünün iktidarını kastederek söylemiştiniz, benim de katıldığım bir grup toplantısında izlediğim, bunların yanında o hortumcular pipetçi kalıyor demiştiniz yani. Sahi bunları tekrarlayabilecek misiniz? Üstelik hükümete yönelik yönetemiyorsunuz, ölüyoruz, tükeniyoruz eylemi haince bir tertiptir. Değildir Devlet Bey, alakası yok. Bakın ben de söylüyorum aynı şeyi. Yönetemiyorsunuz, sizi de katarak söylüyorum. Çünkü siz de iktidarla beraber yürüyorsunuz. Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz. Üstelik bu sadece sağlık alanında falan değil. Dedim ya, ekonomiden siyasete, adaletten dış politikaya kadar her alanda yönetemiyorsunuz. Ve bu ülke tükeniyor. Kaynakları tükeniyor bu ülkenin. Abuk sabuk yerlere harcanan paralarla hekimlerin hakları, sağlık çalışanlarının özlük hakları verilmezken, onlar takır takır ölürken, o kaynaklar abuk sabuk tarikatlere, cemaatlere dağıtılırken sesiniz çıkmıyor. Şimdi burada çıkıp yönetemiyorsunuz, ölüyoruz, tükeniyoruz eylemi haince bir tertiptir diyorsunuz. Bence bu sözleri bir daha düşünün. Ve diyorsunuz ki hepsinden sonra çağrım şudur. Türk Tabipler Birliği, isim yanlış, Türk Tabipleri Birliği onun adı. Bugünkü hassas dönemde insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. Neden? Türk Tabipleri Birliği TTB kapatılırsa sizin hanenize ne yazacak? Ne olacak mesela? Mesela hastanelerde canını dişine takıp istifaları bile yasak olan, buna rağmen ölümcül bir tempoyla çalışan, 6 aydır çoluğunu çocuğunu, sevdiklerinin hiçbirini görmeyen insanlar mesela. Onlar bir meslek örgütü olmadan çalışmalarına devam ettiğinde daha mı çok sizin hükmünüzde olacak? Yani bu söylediklerinizi kayıtsız şartsız kabul edeceklerini mi zannediyorsunuz? İnanın değil. Yani kendilerini Doktor Hikmet'in öğrencileri olarak adlandıran bu insanlar hiçbir şekilde boyunduruğunuz altına girmeyecek. Emin olun, geçmişte de savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği için çok rahatsızlık duyduğunuz TTB bugün de bildiğini yapmaya devam edecek. Çünkü hekimlik böyle bir şey. Sizin, benim, üzerinde çok fikir yürütebileceğimiz bir şey değil. Eğitimi ayrı. Gerçi bugünün cahiliyet düzeyinin içinde insanlar her konuda fikir beyan etme özgürlüğünü görüyorlar kendilerinde. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında adını söylemekten aciz, tarih cahili, geçmişte Trabzonluları aşağılamış, sahi Devlet Bey orada hiçbir şey söylememiştiniz, Trabzonluları aşağılamış, Pontus artıkları falan demiş bir tip çıkıp internetçi arkadaş diye muhtemelen aynı mecliste bulunmasalar, sokakta gördüğünde elini sıkmaya çekineceği bir insana internetçi arkadaş diye hakaret ediyor. Çok normal. Bugünün vasatın iktidarında bunlar artık çok sıradan şeyler, çok olağan şeyler. Ama biliyor musunuz, hiç kimsenin buna eyvallah deme hakkı falan yok. Bugün bu yayında siyah bir kurdelem yok benim ama üzerimdeki siyah bilinçli bir tercih. Çünkü sizin yarattığınız bu ortamdan gerçekten utanıyorum ben. Bir gazeteci olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak utanıyorum yarattığınız ortamdan. Çünkü bu kadar vasatın iktidarında sizler de körükledikçe insanlar kendilerinde pek çok şey için hak buluyorlar. Öyle saçma sapan şeyler için hak buluyorlar ki üstelik. Öyle saçma sapan, abuk sabuk şeylerle ilgili hak buluyorlar ki herkes sağda solda istediğini söyleyebiliyor. Saçma sapan konuşabiliyor. Çok rahat hem de. Abuk sabuk atıyor tutuyor, o öyledir, bu böyledir, o internetçi, bu bilmem neci. Değişmeyen bir tane gerçek var. Biz bugün yaşadığımız pandemi koşulları içinde, yani şu yoğun salgın koşulları içinde hakikaten ölüyoruz. Hakikaten tükeniyoruz. Toplumca yaşıyoruz bunu. 7000'in üzerinde kaybımız var. Ama onunla birlikte Türk Tabipleri Birliği'nin insanlar anlasın, bilsin diye verdiği sayılara göre aslında konuşmamız gereken sayı bunun çok üzerinde, kat be kat üzerinde. Ne olacak peki? Vallahi bir şey olmayacak. İktidar sizin elinizde. İstediğinizi söyleyeceksiniz, istediğiniz boruyu öttüreceksiniz. Evet, ekonomi iyi diyeceksiniz. İnsanlara diyeceksiniz ki 11.7'dir enflasyon. Kalanıyla ilgili her şey yalandır. Ama insanlar ceplerine dokundukları anda sizin yalan söylediğinizi bilecekler. İnsanlara diyeceksiniz ki işsizlik düşüyor. Sonra yine devletin resmi kurumlarının açıkladığı rakamlarda %26.1'lik bir genç işsizliği, üstelik resmi olanında bu seviyede görüldüğü için insanlar diyecek ki yalan söyleyen biri var. Kim acaba? Bilin bakalım parmaklar kimi gösterecek? Hani şu anda siyasetin korunaklı alanında rahat rahat sallıyorsunuz ya, çok rahat sallıyorsunuz hem de. Ama insanlar yaşamlarına baktıkları zaman sizin söylediğinizle gerçeğin uyuşmadığını çok net görüyorlar Devlet Bey. Anlattığınızın gerçekte bir alakası yok. İhanetle suçladığınız bu insanlar 70 yıldır canını dişine takıp doktorların haklarını savunmakla uğraşan bir örgütün eşliğinde bugün de salgından insanları korumaya çalışıyorlar. Hiç kimsenin başka bir derdi yok. Çünkü bir hekimin başka bir derdi olamıyor. İnanın olamıyor. Bakmayın siz, aralarından onların da her meslek mensubunda olduğu gibi. Hani çıkıp dönerci açan da çıkabiliyor. Oluyor. Ama hekimlerin çok çok çok büyük bir bölümü sadece halk sağlığıyla ilgileniyor. Dertleri o. Başka bir şey yok. Çünkü hekimlik mesleğine başlarken ettikleri Hipokrat yemini tam da bunu getiriyor. Demin dediniz yani hastanelerde siyah kurdele takan takmayan ayrımı olursa ne olacak? Vallahi bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Niye biliyor musunuz? Siyah kurdele takan da takmayan da aynı salgın koşulunun içinde çalışacak. Ama şu olacak, ondan emin olun. Bir süre sonra insanlar diyecek ki burada yürütülen mücadele benim mücadelem ya. Benim için mücadele ediyor bu insanlar. Çünkü ölen benim. Çünkü burada çalışmak zorunda olan benim. İnsanlar sıcacık evlerinde, parlamento çatısı altında rahat rahat tweet sallayabilirken her sabah gelip 24 saat boyunca hasta başında beklemek zorunda olan, ölen, yakınlarından uzakta kalan benim. O zaman benim haklarımın korunması gerekiyor. Dedik ya, Türkiye artık vasatın iktidarıyla yönetiliyor. Hem de çok net bir şekilde yönetiliyor. Yani vasat o kadar ciddi bir hale geldi ki Türkiye'de. Herkes istediği alanda istediği yalanı söylemekte özgür hissediyor kendini. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bir televizyon programına çıkıyor. Karşısında bir grup tarih cahili var. Hele bir tanesi var ki yani programın sahibi, gerçekten tarih konusundaki bilgisi, onu o koltuğa oturtan, yalan yanlış bir şeyler bilen insanlarınkinden bile az. Kırıntı eşliğinde konuşuyor sadece. Gönül rahatlığıyla sallıyor mesela. Gönül rahatlığıyla. Tam da sizin istediğiniz gibi Devlet Bey. Çünkü atıp tuttuğu şey Dışişleri Bakanı'nın aslında tarihi bilmemek değil, tarihi çarpıtmak. Niye biliyor musunuz? Dün yayında söylemiştim, anlattım. Öyle ya da böyle. Biz Mevlüt Çavuşoğlu'yla aynı okuldan mezunuz. Bakın arkadaş, şurada diploması değil ama 25. kutlama, bitiriş yılının 25. kutlama beratı orada duran okulda. Mektebi Mülkiye'de, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 1859'da kurulmuş bir okulda beraber okuduk biz. O Uluslararası İlişkiler bölümündeydi. Ben ekonomi okudum. Ama orada verilen dersleri iyi bilirim ki bunların tamamı anlatıldı kendisine. Bilmiyor değil yani. Çarpıtıyor. %100 çarpıtıyor hem de. Deniyor ki 12 adaların verilişiyle ilgili bize anlatılan tarih kitaplarında başarı diye anlatılan şeylerin yalan olduğunu görüyoruz. Karşısındaki kerameti kendinden bile menkul olmayan, kendisi birileri tarafından oraya oturtulduğu için bugün bir gazetenin genel yayın yönetmenliğini, Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından birinde bir programın sunuculuğunu yürütmek vazifesine sahip olan tip de abuk sabuk, evet burnumuzun dibinde falan diyor. Bunları anlatıyor. Ve burada söyleniyor, aslında laf geçirilmek istenen öyle bir insan var ki ortada. Hani işinize geldiği zaman sizin de savunduğunuz Mustafa Kemal'den, Gazi Mustafa Kemal'den, Atatürk'ten bahsediliyor. Hani oradaki başarı, daha dün yaşadıkları hezimet, Lozan'ı bugüne kadar sallamazken, vatana ihanet gibi, ne kadar ilginç değil mi? Sizin söylediğiniz sözlere ne kadar benziyor. Vatana ihanet gibi kelimelerle tanımlarken bugün geldikleri yerde Lozan'ı savunmak mecburiyetinde kalmaları ağırlarına gidiyor çünkü. Ama siz milliyetçi olduğunu iddia eden bir partinin başındasınız Devlet Bey. Başbuğ diye tanımlıyorlar sizi. Oturduğunuz koltuk bu hareketin en önemli önderi. Sevin sevmeyin, oy verin vermeyin. Ama bu hareketin en önemli önderi Alparslan Türkeş'in koltuğu. Ve siz bu tarih cehaletine değil, tarih çarpıtmasına, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çarpıtmasına sessiz kalıyorsanız, kusura bakmayın, benim sizinle ilgili söyleyecek çok şeyim yok. Ben sizi partililerinize emanet ediyorum. Gerçekten partililerinize emanet ediyorum. Onların söyleyeceği bir şeyler vardır. Ama insanların aklı karışmasın diye bir şekilde bazı noktalara temas etmek gerekiyor. Çünkü orada bahsedilen şeyler var ya, tarihin çarpıtılması. Mesela toplum tarih cahili olduğu için, İnsanlar yakın geçmişi çok bilmediği, üzerine çok düşünmediği, çok konuşmadığı için rahatlıkla kabul ettikleri o büyük yalanlar var ya, işte o yalanların saklanabilir, tutulabilir yönleri yok Devlet Bey. Gerçekten yok. Hiçbirinin hem de. Saçma sapan şeyler yaşanıyor. Anlatılanların tamamı saçma. Mesela orada bahsedilen 12 ada. Onlar 12 ada değildir biliyor musunuz? Onlar 12 ada değildir. 20'nin üzerinde ada vardır. Bazıları sadece kayalıktır. O yüzden uluslararası statüde ada diye tanımlayalım mı, tanımlamayalım mı tedirginliği olduğu için 20'nin üzerinde diye anlatılır. Bunlar Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Mektebi Mülkiye'de anlatılır insanlara. Gerçekten Mevlüt Çavuşoğlu bilir bunu. O derslerden geçip bugünkü kariyerine sahip olmuştur çünkü. Ve anlatılan şey, hani geçmişte başarı diye dayatılan şey var ya 1912. Bazılarının söylediği, bazılarının da hesapta düzeltmek üzere başladı ama daha kötü çuvalladığı ne Mustafa Kemal'e ne 2. Abdülhamit'e aittir. 2. Abdülhamit'in bir kardeşi vardır. Siz bilirsiniz Türk tarihini. Bilmeniz gerekir diye düşünüyorum. Umarım bu kadarcığını biliyorsunuzdur. 1909'da yani 2. Meşrutiyet'in hemen ilanından sonra artık güçlenen İttihat Terakki ile birlikte 31 Mart vakasının yaşanmasının ardından Millet Meclisi, o zamanki Millet Meclisi 2. Abdülhamit'i tahttan indirir. Yerine çıkartılacak kişi artık 65 yaşında olan kardeşi Mustafa Reşat'tır. Mustafa'sı ayrı kullanılır, Reşat'ı ayrı kullanılır. Ama en azından şuradan aklınızda kalsın. Hani bugün anlatılan Reşat Altın var ya. Ha işte padişahlık geleneğinin içinde olan, tahta çıktıktan sonra adına altın basılması hikayesi var ya, Reşat Altın'ı oradan gelir mesela. Aklınızda kalsın. Sağda solda anlatırken en azından iki tane doğru cümle kullanmış olursunuz. Ama bu dönem aslında Osmanlı için gerileme döneminin de en şiddetli olduğu dönemdir. Artık bitişe doğru hızla yaklaşılır. 1923 yılında son çiviyi Türkiye Cumhuriyeti çakar. Çakmak zorundadır. Çünkü Osmanlı Devleti'ni yönetenler artık tam da Büyük Önder'in söylediği gibi, gençliğe hitabede söylediği gibi, dahili ve harici betahlar olarak, yani yabancıların burada kendi yurdumuzdaki ortakları olarak davranmaya devam ederler. Tahta çıkartılan Sultan Reşat aslında halk tarafından sevilen bir adamdır. Çünkü kardeşi tarafından, 2. Abdülhamit tarafından baskı altında yetiştirilmiş, bir saraya tıkılarak dışarı çıkmasına izin verilmemiş insanlardan bir tanesidir. İttihat ve Terakki, bunları da bilirsiniz, hani Enver Paşa, Cemal Paşa falan var ya, onlar aslında idareyi bir parça ele alırlar. Çünkü Sultan Reşat uyumlu, ılımlı bir adamdır ve sessiz kalır bütün yaşananlara. Ama dünya 1789 Fransız ihtilalinden sonra, Devlet Bey keşke şu yayınlara takılsanız ya. Geçen hafta iki şehrin hikayesini okuduk. Charles Dickens'tan biz. Tam da o dönemi anlatan bir şeydir. Fransız ihtilalini yaratan koşulları falan. Bunlar yaşanırken artık o yoğunlaşan mikro milliyetçilik nedeniyle parça parça isyanlar başlar. Arnavutluk isyanı başlar mesela. Girit kendi parlamentosunda bir karar alır. Yunanistan'a bağlanıyoruz bizler. Osmanlı'nın el kolu bağlıdır çünkü İtalyanlar Trablus'a ve Bingazi'ye saldırırlar. Orada Trablus-Karp Savaşı devam ederken Balkanlar'da öyle yeni bir hareket başladığı zaman anlaşma dışında bir şans bulamaz Sultan Reşat. Başka bir derdi yoktur. Yani burada iki büyük cephede birden savaşamayacakları bellidir. Ha burada hani ortağınızdan utanmadan sürekli olarak laf geçirilen Mustafa Kemal var ya, Gazi Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Paşa, Atatürk. Siz hiç ses çıkartmıyorsunuz, sessiz kalıyorsunuz bunlara. O tam da bunların yaşandığı dönemde Tobruk'ta ve Derne'de canıyla mücadele etmektedir. Direnişi örgütler orada. Oraya gider. Hani birileri size sorabilir, tarihi pas geçiyorsunuz çünkü. O zaman Mustafa Kemal ne yapıyormuş diye söylersiniz kendisine. Orada yaralanır mesela. Gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ama bir şey olmaz. Yani hayatının, ömrünün 1/3'ünü savaş meydanlarında geçirmiş bir adam olarak oradaki görevini de başarıyla tamamlar döner. Neyse, onlar ayrı hikaye. Sonra bu yoğunlaşan savaş, bu coğrafyanın içinde artık Osmanlı'yı hareket etmekten alıkoyan bu savaş başladığı zaman başka çare kalmadığı için Uşi Anlaşması imzalanır. Uşi Anlaşması dediğiniz aslında hani bizim sonradan bu tarih, bir kısmı tarih cahilleri, bir kısmı çarpıtıcılar var ya, onlar tarafından çok sıklıkla kullanılır. Lozan Anlaşması'yla, yani oradan bir mekan olduğu için birlikte kullanılır ama adı Uşi Anlaşması'dır. İmzalandığı yerin adını alır. Orada bu 12 ada, hani söylemiştim ya aklınızda kaldı mı bilmiyorum, aslında 12 tane değil onlar. 20'nin üzerinde, yani kayalıklar olduğu için bazılarının ada statüsü hala tartışılıyor. Üzerinden bunca zaman geçmişken. O adalar geçici olarak İtalyanlara bırakılır. Bırakan kimdir? Sultan Reşat. Sultan Mehmet Reşat. Sağda solda işinize yarayabilir, kullanırsınız diye söylüyorum. Yakın tarih bilmek lazım. Çünkü çok uzun bir zaman değil, bahsettiğimiz 110 yıllık falan bir tarih. Ulusların tarihi için 110 yıl hiçbir şey değil Devlet Bey. Hak verirsiniz sanırım. Neyse, bütün bunlar devam ederken hani bugün siz beraber yürüdüğünüz iktidarla birlikte çok önemli, çok değerli saydığınız dostlar var ya, mesela Araplar, o dönemdeki Araplar. 1916'da ayrı bir kalkışmaya başlarlar. Arap isyanı başlar. 1916'da duymuş olabilirsiniz. Belki seversiniz klasik mod otomobillere, klasik filmlere de ilginiz olduğunu biliyorum çünkü. Belki seversiniz. Hani Arabistanlı Lawrence vardır. Hatırlar mısınız? Heh, işte onunla birlikte hareket eden Mekke Şerifi. Ne demektir Mekke Şerifi? Mekke Şerifi Mekke'nin ve Medine'nin idaresinden sorumlu olan Osmanlı tarafından atanmış görevlidir. O dönemde Mekke Şerifi Hüseyin Arabistanlı Lawrence'la beraber çalışır. Osmanlı İmparatorluğunu tam da sırtından vurur. Tam da sırtından vurur. Çünkü bilir ki Osmanlı'nın sağından soluna dönecek hali kalmamıştır artık. Bir yandan Trablus'tan başlayan, Balkanlara yayılan o savaşlarla birlikte artık atacak kurşunu bırakın, kendi kullanacağı meteliği kalmamış Osmanlı'dan, onlar da kendi adlarına bir şeyler kopartmaya çalışır. Mesela Mekke Şerifi Hüseyin'in pazarlığı Arabistanlı Lawrence'la şudur. Bu savaş bittikten sonra ben kendi idaremde ülkeler kuracağım. Nasıl? Valla şöyle kurar ülkeleri. Aklınızda kalsın, yazın bir yere. İsimler kalabilir en azından aklınızda Devlet Bey. Sağda solda söylersiniz, işinize yarar. Mekke Şerifi'nin Hüseyin'in iki oğlu vardır. Bir tanesi Faysal, bir tanesi Abdullah. Onlardan bir tanesine Ürdün emirliği sıfatını verdirir. Onun adına kurulur. Diğerine Irak'ın krallığını verir. Nasıl? Şahane değil mi? Bütün bu ayrışma süreci var ya, asıl ihanet budur işte. Ve siz bugün ağzınızı açıp bunlara ihanet diyemediğiniz için, bugün tarih gözünüzün önünde çarpıtıldığı için, Dışişleri Bakanı tarafından bizatihi çarpıtıldığı için şimdi Türk Tabipler Birliği'ne sarıyorsunuz. Türk Tabipleri Birliği'nin derdi bu değil. Bu anlattığım kısa dönem tarihi var ya, çok basit. Yani 10 dakikadır, 10 dakikadır, sadece 10 dakikadır konuştuğumuz şu şey var ya, inanın, sizin de aslında etrafınızda görebileceğiniz, anlayabileceğiniz, ne bileyim, yaşayabileceğiniz, söyleyebileceğiniz şeyler. Ama bunu yapabilmek için her şeyden önce şunu yapmak zorundasınız Devlet Bey. Gerçeğe gerçek demek zorundasınız. Eğer demezseniz maalesef olmuyor işte. Maalesef bunlar olmuyor. Yani insanlar baktıkları zaman yaşananın ne kadar saçma olduğunu görüyorlar. Siz üst perdeden ihanetle falan suçluyorsunuz insanları. Kollarına siyah kurdele takanlarla takmayanlar ayrımı olursa hastanelerde ne olacak diye soruyorsunuz. Hiçbir şey olmayacak Devlet Bey. Onların hepsi hekim. Hepsi. Kolunda siyah kurdelesi olsa da olmasa da aynı sağlık düzlemi içinde çalışıyor o insanlar. Ölüyorlar. Hani söyledikleri TTB'nin 70 yıllık bir kuruluşun söylediği var ya, yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz sözü. İşte bu yüzden doğru. Umarım bir parça işinize yaramıştır. Sosyal medya üzerinden, Twitter'dan bir şeyler yazmak, İşi çözmüyor çünkü. Hiç kimse için sağlıklı bir yöntem belirlemiyor bu. Hiç kimsenin hayatında sağlıklı bir sonuç vermiyor. Ama sizin yapmanız gereken şey, hani tweetlerinizden bir tanesinde ağır geçirmişsiniz ya, adında sadece Türk kelimesi bulunan diye, tam da tabiplerin yanında durmak. Devlet Bey, ben Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayım. Burada iyi ki TTB var diyen grubun içindeyim. Ve emin olun, bu ülkenin milyonlarca insanı aynı şeyi söylüyor. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki çalışanlar, sağlık çalışanları, hekimler şu yaşadığımız olağanüstü salgın koşulları içinde başvurulabilecek tek insan grubu. Onlar biliyorlar. Alternatif var. İstanbul Esenler'de göbeğinden kasıklarının altına kadar muska yazdıran kadınlar var mesela. Çare olur mu? Zannetmiyorum. Covid öyle bir şey değil çünkü. Eğer öyle bir şey olsaydı Sağlık Bakanı onu açıklamış olacaktı. Öyle Türkçe konuşuyor çünkü kendisi. Siz Türkçe'ye de özen gösterirsiniz bu arada, bilirim. Ama Devlet Bey, şu söylediklerinizin iler tutar hiçbir yanı yok artık. Gerçekten. Ve burada siyaseten bir kayba başladınız artık. Gerçekten. İnsanlar sizin karşınıza çıktığı anda söyledikleriyle, hepsiyle şu üst üste yazdığınız 6-7 tane tweet'i 30 saniye içinde çürütebilirler. Niye yapıyorsunuz? Siyaseten bir sonuç almaya çalıştığınız son derece belli. Evet, anlaşılıyor bu. Yani siyaseten bir pozisyon ayarlamaya çalışıyorsunuz kendinize. Ama hayatın karşısında siyasetin hiçbir önemi yok. Gerçekten. Çünkü bu yüzden insan haklarının en önde geleni yaşama hakkı. Ve Devlet Bey, biz eğer bir şey savunacaksak önce yaşama hakkımızı savunacağız. Ve yaşama hakkımızı savunabilmek için yaşamımız için mücadele eden insanların yanında durmak zorundayız. Akıl bunu gerektiriyor. Siyaset, ekonomi, başkaları hepsini boş verin. Yaşamak istiyorsanız tabiplerin, hekimlerin yanında durmak zorundasınız. Ve şu yazdıklarınız tarihe bir utanç vesikası olarak geçti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kusura bakmayın, Periskop üzerinde bir arıza yaşandı. Benimle alakalı değil ama YouTube'da sanırım sorunsuz geçti yayın. Herkes gördü, herkes anladı. Herhalde seste, görüntüde herhangi bir sıkıntı olmadı. Umarım öyle olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayında benimle birlikte olduğunuz için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü burada savunmaya çalıştığımız şey, yaşam hakkımız, hep birlikte savunmak zorunda olduğumuz bir şey. Aksi takdirde hiçbir değeri yok bunun. Gerçekten hiçbir değeri yok üstelik. O zaman birbirimizin yanında duracağız. Yaşam hakkımızı savunacağız ya. Siyasetin yaşam hakkımızın önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursak olalım. Bu sözleri söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu da olabilirdi. Herkes olabilirdi. Selahattin Demirtaş da olabilirdi bu sözleri söyleyen. Tayyip Erdoğan da olabilirdi. Kim olduğunun önemi yok. Biz yaşam hakkımızı savunmak zorundayız. Ve burada yanında duracağımız kurum Türk Tabipleri Birliği'dir. İyi ki TTB var. Sağlık çalışanlarının yanındayız. Ve yüksek sesle bir kez daha söylüyorum. Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık yarın sabah görüşürüz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.